Ayrım 2. 1. Vartan Balyan bütün gece gözünü yummamıştı. Saat 5'e doğru kalktı, karısı Maru'yu uyandırmamak için dikkatli davrandı. Donunu giydi ve çalışma odasında gizlendi. Resmi tellallar Ermeniler için sürgün emrini Sivas'ta günler önce ilan etmişlerdi. Şehrin kıyısında bir askeri ambulansı yöneten Vartan duymamış, o gün öğleden sonra geç vakit evine dönerken dört yol ağzındaki duvar ilanlarından okumuştu. Tarih verilmemişti. Ermeniler sadece yolculuk için hazırlanmalı ve beklemeliydiler. Gidecekleri güne kadar ticaret yapmaları, mal ve mülklerini satmaları da yasaklanmıştı. Vartan, Osmanlı ordusuna göre yaptığı için albay rütbesinde yedek sağlık subayıydı ve o ve ailesi yetkililerin tehcir olarak adlandırdıkları bu önleme maruz kalmamışlardı. Fakat bu durum onun endişe duymaması için yeterli değildi. Halkının tarihinde tedirgin olmasına neden olacak yeteri kadar ders vardı. Olabilecek en kötü şeyin olacağına dair değişik belirtiler onu korkutuyordu. Bir kere Osmanlı ordusundaki Ermeni askerlerin yol yapımında ve silah taşımacılığında kullanıldıkları için silahlarına el konulmuştu. Bundan başka bütün Hristiyanlar silahlarını hükümete teslim etmek zorundaydılar. Hatta av tüfeklerini bile. Bu arada Rus cephesi birkaç yüz kilometre uzakta İstanbul hükümeti üyelerini gayet iyi tanıyordu. Ve tam da bu onun uykusunu kaçırıyordu. Duvarlarında haritalar, kitap rafları ve ilaçların saklandığı bir dolap bulunan oda sisli bir yarı karanlıktaydı. İçinde toz ve polenlerin dans ettiği ince bir güneş ışını kakma süslü yazı masasını aydınlatıyordu. Vartan perdeleri açtı ve gözlerini kırpıştırdı. Bahçe duvarındaki sarmaşık güllerin kokusuna hafif bir gübre kokusu karışıyordu. Sivas'taki her evde bir iki inek veya en azından bir keçinin, bazen de bir eşeğin bulunduğu ahır vardı. Ayrıca en zenginler at da bakıyordu. Böylece bu 81 ruhlu şehir üzerinde daima bir köylü kokusu bulunurdu. Hatta Balyan'ın evinin bulunduğu yukarı şehirde bile. Üveyiklerin öttüğü kestanenin yaprakları arasından bir esinti giriyordu. Vartan temiz rüzgarın tadına varmak için duvara yaslandı. Gece nemli ve kokuluydu. Huzursuzluğu yüzünden daha da güçlenen bir hoşnutsuzluk içindeydi. Karların erimesiyle su kısa bir dönem bollaştıktan sonra şimdi Anadolu'da susuzluk yayılıyordu. Periyodik birkaç şiddetli ve kısa fırtınayı saymazsak sonbahardan önce artık yağmur yağmazdı. Güneş otları kavuruyor, toprağı kurutuyor, insanların ve hayvanların yaşamını zora sokuyordu. Vartan 38 yaşında ama olduğundan genç gösteriyordu. Birini gördüğünde gözlerini yumma alışkanlığından kaynaklanan göz kapaklarındaki buruşukluğu saymazsak eğer, enerjik çenesi üzerindeki dikey çukuruyla aydınlık yüzünde kırışma yoktu. Şakaklarında birkaç beyaz saç da vardı ama bunu sadece karısı biliyordu. Çünkü taranırken bunları saklıyordu. Her zaman tıraşlı ve özenle kesilmiş bıyığı ile Vartan bakımlı bir görünüme sahipti. 1.90 boyu Anadolu erkek ortalamasının oldukça üzerindeydi. Atletik vücut yapısı gören insanı heyecanlandırırdı. Çoğunlukla Avrupa'yı tarzda giyinirdi. Davranışları ona bir parça soyluluk da katıyordu. Bu ülkede saygı kendine güvenle elde edilebilirdi ve bu Vartan'da eksik değildi. Yukarıda minarelerden ilahi buyruğu umuma ilan eden müezzinlerin yüksek sesleri yankıyla daha da güçlenerek birbirine karışıyor, günün ilk ibadetine çağrı harmonik bir şarkıya dönüşüyordu. Bunu izleyen sessizlik uzun sürmüyordu. Çünkü arkasına bir Ermeni kilisesinin çanından gelen ilahi ekleniyordu. Sivas kesinlikle Müslümanların ve Hristiyanların hala aynı anda aynı Tanrı'ya dua etmek için diz çöktükleri en son Anadolu köşelerinden biriydi. Başka yerlerde çanlar susmuştu ya da sadece ayinlerde ölüler için çalmaktaydı. Civar komşularda pancurlar gıcırdıyordu. Bu gece Sivas ve çevresinde çok az sayıda Ermeni uyuyabilmişti. İşlerinden yaşlı olanları Sultan II. Abdülhamid'in emriyle uygulanmış olan 1894 yılındaki Hristiyan katliamını hatırlıyorlardı. Tahmini 300 bin ölüden söz ediliyordu. Ki bu imparatora Kızıl Sultan unvanını kazandırmıştı. Vartan o zamanlar 17 yaşındaydı. Balyan ailesine rast gelmemişti ama onların yaşadığı savaş atmosferini Vartan derinden hissetmişti. O kadar ki bu olaylar onun hayatını değiştirdi. Dış görünümü ve bazen de karakteri bir boğaya benzeyen babası Thomas, Müslüman komşular tarafından saygı duyulan adil ve hoşgörülü bir adamdı. Ve çok dikkatliydi. Afyonkarahisar'da karışıklık olabileceğine dair bir işaret yokken bile o, ailenin Afyon'daki tarlalarını adeta bir kaleye çevirmişti. Tahminen 60 tarım işçisini çalıştırıyordu. Bunlar aileleriyle birlikte bir çadırda oturan, bir parça toprağı kendilerine bıraktığı Kürtlerdi. Bu seçkin atlı ve vahşi savaşçı adamlar kendisini Bey diye adlandırdıkları Thomas Balyan için hayatlarını feda etmişlerdi. Katliamın sürdüğü 2 yıl boyunca işçiler tüfekleriyle ağalarını, ailesini ve mallarını savunmaya hazır biçimde tetikte yaşadılar. Vartan her daim mutlu gözüken bu sıradan ve şen insanları seviyordu. Kadınları Türk kadınlarının aksine peçesiz geziyorlar, yabancılarla rahatça konuşuyorlardı. Ağabey Yunubar'la birlikte sürekli Kürtlerin kamplarının çevresinde dolaşıyorlardı. Çocukluklarını tarım işçilerinin çocuklarıyla oynayarak ve haşhaş tarlalarında onlarla birlikte çalışarak geçirmişlerdi. Haşhaş, hasat ve dikimi büyüklere yasaklanmıştı ama hasat zamanı gelince paketlemeyi herkes birlikte yapmak zorundaydı. Bu iş özen ve sabır gerektiriyordu. Çiçek yaprakları döküldükçe küçük bir erik büyüklüğündeki henüz olgunlaşmamış meyve kapsülleri hafifçe çiziliyordu. Beyaz bir süt küçük kesiklerden akıyor ve koyu kahverengiye dönüşerek pıhtılaşıyordu. Ertesi sabah kapsüllerini özel bir kaşıkla sıyırarak topladıkları afyonun ta kendisiydi. Bu sırada ortalığa taze biçilmiş çayır kokusu yayılıyordu. Bir kilo afyon elde edebilmek için binlerce çiçek gerekiyordu ve Balyanlar bunu hastaneler için morfin yapılmak üzere Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne tonlarca ihraç ediyorlardı. Katliamlara kadar Vartan, geleceği hiç düşünmeden zengin evinin tek oğlunun vurdum duymazlığı ile yaşıyordu. Edebiyat, müzik, kızlar ve atlarla coşuyordu. Mükemmel bir müzisyen olan annesi onun sanatsal eğilimleriyle ilgileniyor, babası erkeksi işlerle uğraşmasını tercih ediyor, ona işçileri yönetmeyi, silahla baş etmeyi ve ata binmeyi öğretiyordu. Vartan 16 yaşına bastığında gelişkin bir adam boyundaydı ve tüm çevrenin en iyisi olan seçkin bir biniciydi. Oyunun sertliğine ve yaralanma ihtimaline rağmen babası onu akşamları Kürtlerin işten sonra düzenledikleri mızrak yarışmalarına sokuyordu. Babası onun hizmetçi kızlarla yaptığı kaçamaklara da göz yumardı. 1894 olayları genç Vartan için bir şoktu. Şaşa ve zenginlik hiçbir güvenliği garanti edemiyordu. Adil ve hoşgörülü olmak haksız davranışlardan korumuyordu. İnsanların kaderine daha yüksek bir mahkeme hükmediyordu ve bu Allah değil politikaydı. Vartan bütün Ermenilerin kendileri gibi böyle korkusuz ve rahat bir hayat sürmediğini, bunun tam tersi olduğunu biliyordu. Onlar adaletli olmayan kanunlarla Osmanlı İmparatorluğu'nda ikinci sınıf vatandaşlığa düşürülmüşlerdi. Özel vergilerle sıkıntıya sokulmuşlar ve onlara devlet memurluğunu ve orduya girişi yasaklamışlardı. Eski bir kural, bir Müslümanın kılıcının keskinliğini bir Ermeninin boynunda deneme hakkı bulunduğunu söylüyordu. Bu da sultanlığın gayrimüslim tebaasına pek hoş bakmadığını gösteriyordu. Kanunların işler göründüğü büyük şehirleri saymazsak, Ermeniler her yerde yerel memurların ve despotların kaprisleri ve iktidarı kötüye kullanmalarına maruzdu. Mallarını yağmalıyorlardı, adalet Ermenilere uygulanmıyordu, hala köle statüsüne sahiptiler. Vartan yeni bir heyecan keşfetti. Kendi tipik karakterine uygun, yoğun bir çabayla ilgilendiği politika. Daha 19 yaşında Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihi ve politikası ile aynı zamanda dış ilişkileri, her şeyden önce Avrupalı güçlerle olan ilişkileri konusunda önemli bir uzmandı. Sorun yoktu. Hukuk tahsil eder, halkın avukatlığını yapardı. Sultan'ın eskimiş imparatorluğunda değişiklikler yaratırdı. Thomas Balyan'ın ise oğlu için başka planları vardı. O farmakolog olmalıydı. Böylesi aile işletmesinin çıkarınaydı. Baba afyonu ham halde satmak yerine morfini çevirip satmanın hayalini kuruyordu. Böylelikle büyük kazançlar elde edilebilir, hatta diğer tarlaların ürünleri de işlenebilirdi. Şiddetli geçen uzun tartışmalardan sonra Vartan babasının isteğini boyun eğmek zorunda kaldı. Ermeni Lisesi'ne yazıldı, daha sonra öncelikle Ermeni, Rum ve Yahudi azınlıkların okuduğu Amerikan Koleji'nin bulunduğu başkent İstanbul'a gitti. Mesleği matbaacılık olan amcası Mesrop Mesropyan'ın yanında kaldı. Onun büyük oğlu Barkev, Balyanların afyon satış ofisini yönettiği New York'ta yaşıyordu. Küçük oğlu Diran Vartan'la aynı yaştaydı ve her ikisi neredeyse ikiz gibiydiler. Son yıllardaki gelişmeler nedeniyle Diran da politikaya ilgi duymaktaydı. Ancak şu farklı ki Ermenilere sık sık vaat edilen yönetim reformu olarak anayasa değişiklikleri yapılmasını savunan Vartan'ın aksine o silahlı mücadeleden yanaydı. Bu görüş ayrılığı onları aynı devrimci Ermeni gruplarına angaje olmaktan ve Jöndürk hareketinin idealistlerine yaklaşmaktan alıkoymuyordu. Diran'ın etkisi altında Vartan el ilanları ve politik yazılarını kendine hasrettiği için şiir yazmayı ihmal ediyordu. Vartan henüz üniversitede okurken babası tifüse yakalanmıştı. Annesi Takohi, doktoru onu ölüme götürecek olan o derin acının adını koyamadan Kocasından sadece 3 ay daha fazla hayatta kalabilmişti. Oğullarına olan derin sevginin ağırlığı altında öldüğü açıktı. Vartan için artık Afyon'u morfine çevirmek için Afyonkarahisar'a dönmesi sorunu da ortadan kalkmıştı. Ağabeyi Nubar aile işletmesini tek başına sürdürmeyi istekliydi. O da Vartan gibi morfin işine isteksizdi. Onun da babasının itiraz ettiği bir hayali vardı. Arazilerindeki bir kaynaktan çıkan doğal asitli maden suyunu şişelere doldurmak ve tüm Anadolu'ya satmak. Vartan öğrenimini tamamladı ve İstanbul'da Ermeni Hastanesi'nde eczacı olarak kendisine yeteri kadar yazma ve politik toplantılara katılma zamanı sağlayacak bir iş buldu. Kısa bir zaman sonra Pera'nın ana caddesinde kendi eczanesini açtı ama buna rağmen yazmaktan vazgeçmedi. Dışarıda yayınlanan ilk makaleleri ona daha 20'li yaşlarının başındayken yazıştığı Anatole France'dan bir mektup getirmişti. Fransız yazarın Ermeni sorunu üzerine makalesi için gönderdiği son yazısı da İngiliz ve Amerikan gazeteleriyle birlikte onun çalışma masasının üzerinde tozlanmak zorundaydı. Bu makaleyi Vartan düşman ve işbirliği yapmaksızın yazmış olamazdı. Aylardır o yazar ve gazeteci olarak işini o kadar aza indirmişti ki Ermeniler hakkında hüküm ferman olunan bu zamanda kendini yararsız biri gibi hissediyordu. Uzakta bir eşek anırıyordu. Şehrin her yerinden horoz sesleri geliyordu. Araba tekerlekleri caddenin çakıları üzerinde gıcırdıyordu. Sivas yavaş yavaş yeni bir güne uyanıyordu. Mutfaktan tencere tıkırtısı ve fısıltılar duyuluyordu. Merdiven basamakları inliyor, döşeme tahtaları gıcırdıyordu. Hizmetçi kızlardan biri bir testiye doldurduğu sıcak suyu evin beyinin odasının kapısı önüne bırakıyordu. Vartan pencerenin solundaki kitap rafına yöneldi ve İstanbul'da yayınlanması yasaklandığı için Cenova'da bastırılan 3 cildi sırtından işaret parmağıyla hafifçe okşadı. Tamamı Fransızca'ya ve İngilizce'ye çevrilmişti. Osmanlı İmparatorluğu'nda Hristiyanların kaderi ve Ermeni sorunu. 50 yıllık haksızlık. Son kitapta bir imparatorluk birçok ulus Osmanlı İmparatorluğu'nun çözülmesinden ve otonom devletlerin modern bir federasyonuna dönüştürülmesinden daha fazla veya daha az bir şey talep etmiyordu. Bir Filistin, bir Suriye, bir Arabistan, bir Türkiye, bir Kürdistan ve tabii bir Ermenistan. Bu kitap politik çevrelerde geniş bir yankı uyandırmıştı. Hatta Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'da bile. Bu yüzden Vartan, Sultan'ın polisi tarafından tehlikeli devrimciler listesine alınmıştı. İttihat ve Terakki üyeliğinden ve politik makalesi yüzünden 1 yıl yer altında yaşamak zorundaydı. Bu dönem boyunca arkadaşlarının yanında kaldı ve sürekli olarak adres değiştirdi. O zamanlar 30 yaşındaydı ve henüz yeni evliydi. Maru onun kaderini hiç yakınmadan paylaşmıştı. O kocasının faaliyetlerini destekledi ve sosyal reformların gerekliliğine olan inancını paylaştı. Ve nihayet 1908 yılında Jön Türk devrimi Despot Sultan 2. Abdülhamid'in iktidarını elinden aldı ve Vartan yeniden legaliteye çıkabildi. Küçük Asya'da ezelden beri bundan daha mutlu bir an olmamıştı. İnsanlar İstanbul sokaklarında dans ediyordu. Yahudiler, Türkler, Rumlar, Ermeniler ve Levantenler kucaklaşıyorlardı. Boğaz kenti İstanbul'da yeni bir çağ başlıyordu. Eşitlik, kardeşlik, hoşgörü. Sultan'a karşı yükselen İttihat Hareketi'nin üyesi olarak Vartan'dan yeni hükümetle birlikte çalışması rica edilmişti. Ve o, o zamana kadar askerlik mesleğinden men edilmiş birçok Ermeni gibi görevini yeni hükümete tescil ettirmek için yedek orduya yazılıyordu. Bugün onun için ordu mensubu olmak ne kadar önemliydi. 1908 Temmuz'uydu. Ülkeyi 2 karşıt kampa bölen kavgalar yeni başlamıştı. Bir tarafta modernistler, Avrupa yanlıları ve aşırı liberal ki onların fikir babası Vartan'dı. Diğer tarafta gerçek yabancı düşmanın yüzlerini şimdi gösteren muhafazakarlar. Sonuncular Enver, Talat ve Cemal'in tahakkümü altında Büyük Turan idealini savunan ırktaş saydıkları Türk halklarını da kapsamak için Orta Asya yaylalarına kadar imparatorluğun dayanması ve tüm nüfusun Türkleştirilmesi taraftarıydılar. İç mücadelelerden birkaç ay sonra aşırı ulusalcılar kontrolü ele geçirdiler ve Jön Türklerin hareketi diktatörlük kurma heveslerini içinde barındıran bir cepheye dönüştü. Vartan etkisi henüz kırılmadan önce hükümetten ayrılmış ve başkenti sessizce terk etmişti. 1909 Nisan'ında Kilikya'daki birkaç bin Ermeninin katledilmesi yeni politika hakkında bir ön fikir veriyordu. Vartan meşe dolaplardan birinin en üst çekmecesinden bir grup fotoğrafını çıkarıp eline aldı. Onun ait olduğu hükümet. Yüzleri tam görebilmek için pencereye gitti. birçok ilerici az veya çok kuşkulu şekilde ortadan kaybolmuş, çürükler hükümetten uzaklaştırılmıştı. Bu fotoğrafta kolunu Varta'nın omuzuna atan Halit de uzaklaştırılanlardandı. Orduya geri dönüşünden sonra Halit bugün general rütbesine sahipti. O eski adalet idealinden vazgeçmiş olabilir miydi? Bugün hükümetin tepesinde bulunan Enver ve Talat'a baktıkça Vartan birdenbire öfkeye kapıldı ve onların yükselmesini, karşı çıkmayı boşuna denediği anı hatırladı. O her şeyden önce Talat'ın ikiyüzlülüğünü, gerçeği saptırma ve ters düz etme yeteneğini hatırlıyordu. O şimdi rejimin en güçlü adamıydı ve Ermeni sürgünü onun eseriydi. Vartan fotoğrafı küçük parçalara ayırdı ve kül tablasının içine fırlattı. Bakışlarını odanın içinde gezdirirken kendi kendine yazışmalarını yok etmenin iyi olacağını söylüyordu. Özellikle kuzeni Diran'da olanları, aynı zamanda yabancı gazetelerde yayınlanan makalelerinin kopyalarını. Vartan ılık suyla doldurulup kapının önüne bırakılmış olan testiyi koridordan aldı ve yatak odasına girdi. Maru hala uyuyordu. Tamamen çıplaktı. Üstündeki çarşaf pirinç yataktan bütünüyle yere kaymıştı. Yanına döndü ve dizini karnına çekti. Sırtı kapıya dönük yatıyordu. Koyu kahverengi gür saçları yastıktan sarkmış, ince uzun boynunu örtmüştü. Sabah ışığı omuzunun yuvarlak gölgesini ve dolgun kalçalarını ortaya çıkarmıştı. Bir başka gölge belini daha belirgin hale getirmişti. Kalçaları güçlü görünüyordu. Uylukları hafif pubeli, baldırı harika yuvarlaktı. Vartan iki hamilelikten sonra bile şişmanlamayan bu figürün mükemmelliğinden büyülenmişti. Son hamileliği ancak birkaç ay sürmüş ve düşükle sonuçlanmıştı. İnce zayıf parmaklı eli yatak örtüsünün üzerinde duruyor ve küçük çapraz ayaklarını işaret ediyordu. 8 yıl önce evlendiklerinde o henüz 20 yaşındaydı. O zamandan beri göğün 7. katında gibi yaşıyordu ve Vartan onun sevgi ve arzusunun zamanla daha da geliştiğini hissediyordu. Maro'ya beslediği duygu önceden sevdiği ve bağlandığı tüm kadınlardan kalan anıları unutturmuştu. Bir zampara olarak nitelendirilebilecek, sık sık aynı anda iki sevgilisi olmuş biri olarak asla kendisinden hiç ummadığı bir sadakati yaşıyordu. Bu onun özel bir çabayla gösterdiği bir gelişme değildi. Yalın bir durumdu. Artık başka kadınlara bakmıyordu ya da başka kadınlar ona ilgi duymuşlarsa bunu fark etmediğindendi. Mavi çini testiyi tıraş konsolunun üstünde duran çanağına yerleştirdi ve Maro'nun üzerine eğildi. Saçlarını kaldırdı ve dudaklarını kadının sıcak ensesinde gezdirdi. Karısı hoş bir şekilde inledi ve uyanmadan sırt üstü döndü. Olağanüstü güzeldi ve tanıyan herkes Sivas'ın en güzel kadını olduğunu teslim ederdi. Solgun teni ve hatlarının düzgünlüğü yüzüne, iri mavi gözlerini ve dolgun dudaklarını belli bir anlam verirken fark edilen bir incelik de kazandırıyordu. Vartan onu böyle uykunun gevşek daveti içinde izlerken, yüzündeki çocuksu izleri 7. doğum gününden kalan bir fotoğrafta gördüğü masumiyeti ve saflığı yeniden keşfetti. Kadın ona çok kırılgan görünüyordu. Onu kendine çekti. Maru ansızın gözlerini açtı. Bakışlarında bir gülümsemeyle geçiştirilemeyecek bir korku vardı. Kocasına dudaklarını uzattı ve uzun uzun öpüştüler. Sonra yüzünü kocasının kıllı göğsüne dayadı. Vartan onu dünyanın tüm tehlikelerinden korumak istercesine karısına sarıldı. ''Biz ne olacağız şimdi?'' diye fısıldadı kadın. Vartan cevap vermedi ve duymamış gibi davrandı ama kasları titriyordu. Bütün gece boyunca onu zaten bu soru rahatsız etmişti. Karısından nazikçe ayrıldı ve tıraş konsoluna gitti. Usturasını aceleyle bir deri kayışta biledi. ''Biz ne yapacağız?'' diye bu kez korkudan titreyen, açıkça duyulabilir bir sesle bir kere daha sordu Maro. Vartan döndü ve yatıştırıcı bir cevap verdi. Bu tedbir ordu mensupları ve aileleri için geçerli değil. Ben bunu sana daha önce de söylemiştim. Peki dostlarımız, komşularımız, Sivas'taki diğer bütün Ermeniler? Daha hiçbir şey olmadı Moro. Osmanlı İmparatorluğu'nda çöp sepetine atılan ilk ferman olmayacak bu. Ümidimizi kaybetmeyelim. Moro sakinleşebilirdi fakat Vartan'ın sesinde değiştiremediği güvenceyi savunmada arayan bir tını vardı. Ayrıca kadının kendisi de farklı davranmıyor, kendini sevenleri pasifleştirmek istemiyordu. Kocası gibi onun da sürekliliği olan bir politik bilgisi vardı. Komodinin çekmecesinden günlüğünü aldı, yazmak için yastığına geri yaslandı. Ancak yazacak hiçbir açık düşünce yakalayamadı. Kafasında hangisini yazacağını bilemediği yüzlerce düşünce dolaşıyordu. Kalemi elinden bıraktı ve yeniden sordu. Biz hiçbir şey yapamaz mıyız? Belki ordu genelkurmayına baskı yapabiliriz. Valiye, Mümtaz Bey, Ermenilere daima adil davranmıştı. Emir İstanbul'dan geliyor, bizzat İçişleri Bakanı'ndan. başını eğdi. Bu Talat ve Kli'yi yüzünden başkenti terk etmiş Maru'nun doğuracağı günlerde Taşra'ya kaçmak zorunda kalmışlardı. Üzerinden hemen hemen hiç araba geçmeyen Sivas yolu gözlerinin önünde canlanıyordu. Ben bu sürgünü sıradan bir olay olarak düşünemiyorum. Bu kadar çok insan niye tehcir edilmek istenir? Varta'nın da bu şoseler ve bu demiryolları ile bu tehcirin bu ülkede nasıl gerçekleştirileceğine dair bir fikri yoktu. 30 bin Ermeni sadece Siyah şehrinde vardı. Tüm Anadolu'da 2 milyon kadar Ermeni yaşıyordu. Onların ve eşyalarının naklini organize etmek... Hükümet bir kez olsun ordunun teçhizatını bile taşımayı başaramamıştı. Sürgünün kendisi gibi tehcir fermanındaki şartları da onu rahatsız ediyordu. Bundan sadece cinayetin her türünü açık bir kaos çıkabilirdi. Vartan bu düşüncelerini kendine sakladı. Bu akıllıca bir soru, Maro. Tehcirin bu koşullar altında gerçekleştirilmesi imkansız ve sanıyorum hükümet bunu hemen fark edecektir. Generaller politikacılara yolların savaş için kullanılması gerektiğini hatırlatacaklardır. Porsuk tüyünden fırçasıyla tıraş sabununu köpürttü ve çenesini boynuna ve yanaklarına yaydı. Maro susarak onu izliyordu. Bakışları zaman zaman aynada kesişiyordu. Sol gözünün göz kapağı çevresi altındaki bir pigment lekesi, Varta'nın anlaşılması imkansız bakışını büsbütün bir bilmeceye dönüştürüyordu. Bilmece gibi ama sadece başkaları için. Çünkü binlerce küçük çizgi yardımıyla Maro kocasının ruh halini teşhis edebiliyordu. Kaslı ve zayıf vücuduyla, canlı, parlak bakışıyla, biraz öne çıkmış şakak kemikleri ve keskin çizgili çenesiyle Vartan, hala elinde özenle tuttuğu usturayla da bütünleşen, belirgin, şahince bir tablo sunuyordu. Maro titriyordu. Kollarını alıp sarsın ve iç karartıcı korkusundan kurtarsın, bunu ne kadar isterdi. Biz 1909'da ülkeyi terk etmeliydik. Bunu ne kızarak ne de hayıflanarak aksine sıradan bir tespit yapar gibi nötr bir tonda söylüyordu. Vartan aynadan ona baktı, jilet hala yanağındaydı ve dedi ki, Avrupa'da şimdi savaşta yaşıyor olacaktık. Maro, Vartan'a kuzeni Barkev'in Baryan ailesinin çıkarlarını temsil ettiği New York'tan söz etmedi. İstanbul'dan nereye kaçmak gerektiği konusu evliliklerinin tek kavgası olmuştu. Afyonkarahisar gözden çok ırak olmadığı için elendi. Başkente doğan ve Anadolu vilayetleriyle hiçbir duygusal bağı bulunmayan Maro, imparatorluktan severek göç edebilirdi. En iyisi büyük bir şehir olabilirdi. Dikkate değer bir Ermeni kolonisinin bulunduğu Paris veya Marsilya'ya, Cenova veya Londra'ya, nereye olursa olsun fark etmezdi. Yeter ki orada keyfi, despotik hareket ediliyor olmasındı. Batılı eğitimine rağmen Vartan ise Anadolu'ya, halkının ana vatanına, bu büyük medeniyetler beşiğine derin bir bağlılık hissediyordu. O bu ülkenin insanlarını, manzarasını ve hatta çocukluğundan beri topladığı taşları seviyordu. Anadolu'da politik açıdan bir kez daha aktif olmak gerektiğine inanıyordu. Bağımsız bir Ermenistan fikrinden henüz vazgeçmemişti. Maro sinirli bir şekilde tırnaklarını kemiriyordu. Kardeşin Nubar acaba ne yapacak? İstanbul'daki akrabalarımız, biz onlardan 2 aydır haber alamadık. Mayıs başında Arpine teyzeden, Dira'nın 24 Nisan baskınından kaçıp kurtulduğunu haber veren bir mektup almışlardı. Yüzlerce Ermeni aydın, yazar, makam ve rütbe sahibi tutuklanmış, ülkenin iç bölümlerine sürülmüştü. Aileleri onların işkence gördüklerini ve asıldıklarını bilmiyordu. Vartan cevap verdi. Sanıyorum hepsi başkentte bulunan, yabancı diplomat ve gazeteci olduklarından dolayı akrabalarımızın korkacağı herhangi bir şey yok. Nubar'ın başına gelenler ise onun... Babamızın neredeyse hastalık derecesindeki hassasiyetini genetik miras olarak devralmasıdır. Eğer şimdi İstanbul'da, Mesopyanların yanında ise bu beni şaşırtmaz. Maro'nun düşüncesinden, memleketinden resimler geçiyordu. Mesrop amca ve Arpine teyzenin evi, Pera'nın ana caddesi, Haliç, Galata Köprüsü. Oraya geri dönemez miyiz? Bunun şu anda mümkün olmadığını biliyorsun. Ben Sivas'ta askeri kütüğe kaydoldum. Senin hala birkaç yüksek rütbeli arkadaşın var. Halit general değil mi? Vartan, ben korkuyorum. Vartan yüzünü kuruluyordu. Birdenbire durdu. Belirsizlikle kaybolan bakışlarında Maro onun bir düşünceyle meşgul olduğunu yakaladı. Birçok kere kafasını salladı ve kendi kendine şöyle dedi. Olabilir ki... Kapı çalındı ve onu böldü. Kim olduğunu tahmin etmek zor değildi. Vartan oğlunun duyabileceği kadar yüksek sesle sordu. Ne var? İçeri girebilir miyim? Diye ince bir ses karşılık verdi. Hayır Thomas, annem ve ben giyiniyoruz. Öyle mi? O halde Havgreg'i kaşalayabilir miyim baba? Hayır, buna izin vermiyorum. O çok asabi. Eğer onu eğerlersem bana yardım edebilirsin. İyi, dedi çocuk hayal kırıklığı içinde. O zaman ben Zeynep'le su getireyim. Ayak parmaklarının ucuyla süzülerek gelen Thomas, oradan takırdayan ökçelerle uzaklaştı. Vartan üniformasını giydi. Ne söylemek istiyordun, diye sordu. En küçük bir umut kırıntısına bile sarılmaya hazır haldeki Maro. Henüz kesin bir şey yok. Bu konu üzerinde düşünmek zorundayım. Sana bunu bu akşam anlatırım. İsrar etmenin anlamı yoktu. Vartan daima eğer bir şey kesinse veya fikirleri somut şekiller alırsa ancak konuşurdu. Maro içini çekti. Kaptan Armen ve Araxi'yi Thomas'ın doğum günü partisine davet ettim. Fakat şimdi sustular, birbirlerine baktılar. Her ikisi de bu 30 Haziran'da 6 yaşında olacak olan oğullarını düşünüyorlardı. Maro'nun yüzü daha çok kararmıştı. Vartan kendini gülümsemeye zorlayarak karısını öptü. Bir şey söylemene gerek yok. Her şey planlandığı gibi olacak. Evet, dedi Maro. Böylece güzel bir anı olur. Kim bilir tekrar biz ne zaman? Vartan onun yanağından makas aldı. Güven sevgilim. Maro başını eğdi. Sakinleşmemişti. Ardoğazla kaplı fuaye, bir tarafta büyük ve küçük salona, diğer tarafta yemek odası, mutfak ve ev çalışanlarının odalarına açılıyordu. Vartan eski ateşli silah koleksiyonunu burada saklıyordu. Şarjörleri boştu. Çakmak takımı, tablası, filintaları ve eski askeri tüfekleri, hükümet Hristiyanların silahlarını toplattığında işgüzar memurlar tarafından alınmıştı. Thomas sallanan trabzanlara tutunmuş, büyük merdivenin dibinde duruyordu. Dizine kadar inen kısa pantolonu, beyaz bir gömlek ve bağcıklı çizmeyle ona tüm oyunlarında eşlik eden siyah İspanyol Sassun'la babasını bekliyordu. Oğlan iri yapılı ve güçlüydü. Özelliklerini Vartan'dan almıştı. Kısa kesilmiş saçları ve iri gözlerinin hakim olduğu ince yüzü, şayet alnını kırıştırmışsa annesine benzerdi. Ermeni geleneğine uygun olarak Thomas, büyük babasının adını taşıyordu. Vartan'ın sevinci ve gururuydu. Çünkü onda kendini görüyordu. Ama bu ülkede bu oğlanı nasıl bir gelecek bekliyordu? Vartan oğlunun tıpkı kendisi gibi tasasız ve mutlu bir çocukluk, insanı hayata hazırlayan binlerce küçük keşif peşinde sevinçle geçen bir çocukluk yaşamasını arzu ederdi. Şimdi olacağı sezilen huzursuzluk zamanı bunlar için uygun olmayacaktı. Ben atlara Cemile ile birlikte su ve yem verdim ve Zeynep'in inekleri sağmasına yardım ettim, dedi çocuk böbürlenmesiyle Thomas. İyi yaptın aşkım, fakat at tırnaklarıyla sakın oynama. Anladın mı? Sassun'un başına geleni düşün. Evet baba. Thomas köpeğini okşadı. Bir tekmeden sonra Sassun'un haftalarca yatarak geçen korku ve acılarını hatırladı. Vartan oğlanı öptü, onu yukarı kaldırdı ve omuzuna oturttu. Kapıdan girerken hu hot diye bağırdı Thomas. Valyanlar pazar günleri dışında ortak kahvaltı etmezlerdi. Vartan bir fincan çayla yetinir, Thomas her zaman annesinin aşağı inip ona masada eşlik etmesini beklerdi. Buna karşılık Varun annesi, Azniv Hanım güneş doğarken kalkardı ve iki Türk hizmetçisi Zeynep ve Cemile ile kahvaltı ederdi. Aslında onlar evin çalışanları değil, evlatlık denilen genç kızlardı. Her ikisi de aynı köyden geliyorlardı. En iyi adab ve muaşeret kurallarını ve evi çekip çevirme sanatını öğrendikleri bu Ermeni ailesine 11 yaşındayken ebeveynleri tarafından verilmişlerdi. 14 veya 15 yaşında evlendiklerinde tam bir ev kadını olmaları için gerekli her şeyi bu aileden öğrenmişlerdi. Azniv Hanım onları 3 yıl önce himayesi altına almış ve kendi kızlarından bile esirgediği tatlı sert bir merhametle kayırmıştı. Arka bahçedeki ahır 3 atı barındırıyordu. İkisi Vartan ve Maro'nun bindiği asil kanlı Arap atlarıydı. Biri Kaleska, at arabasının önüne koşulan yürüyüşü hızlı bir beygirdi. Bu ahırda 2 de süt ineği vardı. Thomas, Av Greg'in eğerlenmesine yardım ettiği sırada hep şu soruları sorardı. Bu kayışın adı ne? Bu ne işe yarar? Atlar taylarını nasıl yapıyorlardı? Vartan sabırla cevap verir, ona her şeyi açıklardı. Oğlunun doymaz merakını, zekasını bir işaret olarak gören bir babanın hoşnutluğunu duyardı. Yetişkinler içinde yetişen tek çocuk olduğu için Thomas yaşından daha olgundu. İşittiklerinin çoğunu anlıyor, kendisinin çocuk görülüp böyle davranılmasından yararlanıyordu. Artık atların yakınına dahi yaklaşmayan Sassun kapıda dikilmiş duruyordu. Söyle baba, bir dilimi hemen alacak mıyım? Vartan yüzünü sır saklayan bir ifadeye büründürdü. Hemen. Sen ve annemle atlı gezintiye çıkmayı daha fazla bekleyemem artık. Vartan 3 atın nallarını kontrol ederken Thomas bir kez daha denedi. Baba, bugün ayın kaçı? Vartan oğlunun doğum gününü unutmuş gibi yaptı. aynı anda gülmesi gerekirken canı sıkılmış gibi cevapladı. 30 Haziran. Niçin? Öyle sordum, dedi delikanlı. Hayal kırıklığını hiç fark ettirmedi. Babası beygirin gemini kontrol ederken ve Kalika'nın dingilini yağlarken çocuk bilgi almak istiyordu. Hemen bir gezinti yapacak mıyız? Bartan bir kere daha oğlunun zekasına gafil avlanmıştı. Bildiğim kadarıyla hayır. Fakat akıllı adam önceden tedbir alır. Büyük babam bunu bana hep söylerdi. Thomas'ı başka düşünceleri çekmek için eğri oturttu. Yuları eline verdi. Atın gemini çekti ve ona Azniv Hanım'ın elinde haplarla oturmakta olduğu merdiveni kadar sürdü. Kadın 70'ine gelmişti ama hala kırçıl saçları vardı. Kocasının ölümünden başlayarak Thomas'ın doğumundan 2 yıl öncesine kadar karalar giyinirdi. Enerji kızıma ve dinç sağlığına denk düşmeyen küçük kemikli yüzü insanda huşu uyandırıyordu. Küçük canlı gözleri, gaga burnu ve aydınlık sesi onun katı karakterine yakışıyordu. Kırışık derisinin solgunluğu şaşırtıcıydı. Kahverengi bir ten köylü kadınların tipik işareti olduğu için güneşe çıkmaktan kaçınıyordu. Kalbinin derinliklerinde o bir şehirliydi. Kızı ve damadının ardından Sivas'a geldiğinde İstanbul'u biraz isteksiz bırakmıştı. Başka da ne yapabilirdi ki? Maro elinde kalan her şeydi. Pers'in tahrınına yerleşen iki erkek kardeşi uzun süre önce ölmüşlerdi. Ayrıca Vartan annesini kaybetmişti. Bu nedenle şimdi Azniv Hanım, Maro bu Anadolu geleneğini istemeden katlansa bile damadının evinde işleri yönetmek zorundaydı. Bu onda Fransız rahibelerden aldığı eğitimin bir sonucuydu. Kızı söz konusu olduğunda artık hiçbir şeyin ondan daha güzel ve değerli olamayacağını düşünen Hagop Artinyan'ın da fikri böyleydi. Maro'nun gökyüzünden bir armağan olduğunu farkına varılmalıydı. 24 yıllık çocuksuz bir evlilikten ve düzinelerle doktor muayene ve müdahalesinden sonra 40'ına yaklaşan Azniv Hanım nihayet hamile kalabilmişti. Artinyanların soyadının devam etmesi için bir oğlan doğurmayı çok umut etti. Allah başka türlü verdi. Hagop'un mutluluğunu karartmamak için hüsranını sakladı. Ama günün birinde mükemmel bir ev kadını olması için bu kızı geleneklere uygun biçimde yetiştirmeyi aklına koymuştu. Bunu başaramamıştı. Çünkü Hagop kızına bütün özgürlükleri tanımıştı. Yabancı ülkelere gittiği iş gezilerinde onu yanına alıyordu.